Ayrım 6.
Zira ağlar haykırırsa esrarımız meydana çıkar demesiyle Gülbeyaz filhakika çocuğu validesinin kucağına verdiyse de ben henüz yeni doğan çocuk biraz da meme alır ise ses denilebilecek kadar sesi çıkarmayacağını söyledim. Mahaza çocuğu balıkçı kayığına teslim etmek işi dahi tehir etmedi. Gülbeyaz kalfa yalı önünde gördüğü balıkçı kayığını çağırıp ''Burada beklemeye memur olan kayık siz misiniz?'' deyip de evet cevabını alınca çocuğu teslim eylemiş. Ben genç beyefendi tarafından verilen emre tamamıyla itaat ederek hiç olmazsa hangi semtte bulunduğumu anlamak için dahi perdeyi aralayıp da dışarı bile bakmadım. Dürdane Hanım kendisini bir hasta haline koyarak yatağa girdi. Hatta saat 4 sularında babasıyla anası kızı görmeye geldiler. O zaman beni dolaba sakladılar. Pederi ve validesi uzun uzadıya kızın hatırını sorarak ve tabipten filandan bahsederek kız ise o gün kendisini daha iyice bulduğu için rahattan başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını anlattı. Anası babası bir saat kadar kızın yanında oturduktan sonra çıkıp gittiler. Dürdane Hanım en mühim olan geçidi böyle kolaylıkla geçirmiş olduğuna sevinerek Gülbeyaz Kalfa'nın getirdiği çorbayı da içtikten sonra güzel bir uykuya daldı. Bir aralık Gülbeyaz bana aman dolaba gir dolaba işareti vermekle ben hemen dolaba girdim. Valide Hanım yanında bir kadın daha olduğu halde geldiler ise de Dürdane Hanım'ı uyandırmaya kıyamadılar. Biçare validesi kızının uğradığı hastalık hakkındaki merakını misafir bulunan hanıma epeyce uzun uzadıya anlatarak hekim hoca dahi kabul etmemekte bulunmasından dolayı daha ziyade meraklandığını söyledi. Ez cümle 1,5-2 aydan beri kızının hali daha ziyade fenalaştığından bahseyledi. Misafir hanım tesliyette kusur etmemekte ise de eğer Dürdane'nin validesi beni dolaptan çıkarıp tesliyeti benden işitmiş olsaydı ben kendisini daha iyi müteselli edebilirdim. Zira 2-3 gün sonra Kerimesi hanım da hiçbir hastalık kalmayarak ayağa kalkacağını temin edebilirdim. Her neyse bu hanımlar epeyce bir zaman Dürdane'nin odasında oturdular. Hatta bir aralık Dürdane dahi gözlerini açarak istifsarı hal ve hatıra dair misafir hanım tarafından irad olunan suallere muhtasaran cevaplar verdi. Nihayet sizi rahatsız etmeyelim efendim. İnşallah hiçbir şeyiniz kalmaz. Zaten havalar dahi pek güzel gibi tesliye tamiz birkaç sözden sonra misafir hanım ayağa kalkmasıyla validesi dahi kendisini teşhi eyledi. Ben kapalı bulunduğum dolapta patlamak derecesine geldiğimden hemen dışarıya fırlamaya davranmıştım. Bereket versin ki acele etmemişim. Zira misafiri teşhiden sonra Dürdane'nin validesi tekrar içeriye girerek kızının halini sormaya başladığından eğer dışarıya çıksaydım kadınla burun buruna gelecektim. Lakin Dürdane o gece uykusuz kaldığından ve gözlerine uyku girmediğinden ve şimdi ise pek uykusu bulunduğundan bahisle validesini def ederek yine beni dışarıya çıkarmaya muvaffak oldu. Yalı içinde ihtiraz edilecek yalnız bir büyük hanım vardı. Zira sair cariyeler ve Dürdane'nin küçük hemşireleri kapıya kadar geldikçe Gülbeyaz Kalfa'nın küçük hanımı rahatsız etmeyiniz demesi bunları geriye çevirmek için kifayet ederdi. Elhasıl o gün akşam oldu, gece saat 3 raddelerinde oturduğumuz odanın penceresine bir fiske taşı isabet etmiş ki Gülbeyaz Kalfa yerinden fırlayıp dışarıya çıktı. 5-10 dakika sonra genç bey ile birlikte olarak içeriye girdi. Genç beyin yüzü o kadar gülmekteydi ki tarife sığmaz. Bir gece evvel kendisinden pek korktuğum için midir nedir, yüzünü korkunç bir şey görmüştüm. Bu gece ise delikanlı bana o kadar latif göründü ki eğer benim için kimseye alaka etmek mümkün olsaydı mutlaka kendisine alaka ederdim diyebilirim. Hatta Dürdane Hanım bu efendiyi hiç tanımadığı halde ilk defa olarak dün gece görmüş olduğunu anlamasaydım bu beyin Dürdane Hanım'la arasında bir münasebeti aşikâne olduğunu ve doğan çocuğa dahi yabancı bulunmadığını hükmederdim. Bu mülahazalar ise hep beyin güler yüzünden ve letafet-i simasından neşet etmişlerdir. Dürdane Hanım dahi kendisini fevkalhat, memnuniyet ve imbisat ile telakki eyledi. Yatağı içinde kalkıp oturarak beyin, ''Maşallah efendim, maşallah, geçmiş olsun, iyilik sağlık olsun, Allah uzun ömürlü ve meymenetli eylesin.'' diye söylediği sözlere envai teşekkürle hüsnü mukabelede bulundu. Genç bey dedi ki, efendim, oğlunuz için zerre kadar teessüf etmeyiniz. Süt validesi pek mükemmeldir. Süt validesinin mahiyetine dahi bir cariye tayin olunmuştur. Elbette burada bakılacağı gibi güzel bakılıyor. Hatta siz dahi her ne zaman isterseniz kendisini görebileceksiniz. Burada yakın bir yerde yalı tutularak oğlunuz beyefendi oraya nakil olarak pencerenizin altına kadar gelir. İsterseniz siz teşrif ederek görürsünüz. Fakat ismini ne tesmiye edeceksiniz? Sözün sonundaki suale Dürdane Hanım derhal cevap bulamadı. Çocuğun ismi olmak üzere dahi Ataullah ismini genç bey teklif etmekle Dürdane Hanım, tamam, vaka bu çocuk bir Allah vergisidir diye kabul eyledi. Ben bu ahvali kemali hayretle temaşa etmekteydim. Pek çok pederlerin kucağına tıflı nevzatlarının kundağını vermiş ve bit tabii çehrelerinde pek çok asarı sürur ve neşat görmüş isem de, şu genç beyefendinin neşatı derecesinde alayimi sürur ve şadmaniyi hiçbir pederde müşahede etmemiştim. Halbuki kendisi doğan çocuğun pederi olmadıktan fazla, validesiyle dahi asla ve kata ülfet ve muhabbeti sabıkası bulunmadığını düşündükçe hayretim bir kat daha artmaktaydı. Hizmeti tevlitte göstermiş olduğum gayretten dolayı Dürdane Hanım tarafından beyan olunan memnuniyet üzerine genç beyefendi bana dahi arz-ı teşekkürane başlayarak o kadar güzel sözler söyledi ki kendi hakkında peyda olmaya başlayan muhabbeti derunum derhal mertebeyi gayeye vardı. Hatta benim kadar genç olan bir kadına ebe nene diye hitap eylemekten haya edeceğini dahi söyleyerek gençliğime ve güzelliğime dair o kadar zarifane bir methu sitayişe girişti ki bu zerafeti edibaneyi bana ilanı aşk etmek hevesinde bulunan bir erkekte dahi göremeyeceğimi itiraf eylerim. Hele Ayşe Hanım, sizi buraya kadar getirmek için haylice korkuttuğumdan dolayı pek müteessifim. Fakat işimizin ne kadar mühim bir iş olduğunu anladınız ya. Öyle dikkatli davranmakta mazur olduğumu elbet teslim edersiniz. Dikkat son zamana kadar devam eyledikten mada, ondan sonra dahi ketmi raza himmet buyuracaksınız. Güya bir garip rüya görmüşsünüz ve selam. Fakat görülen rüyaları dahi tabir ettirmek için şuna buna söylemek mudad olup, bu rüya ise bir muhabire dahi söylenmeyecektir. Her neyse, sizi buraya getirdiğimiz zaman korkuttuğum kadar, buradan götürdüğüm zaman korkutmayacağım dediği vakit az kalmıştı. Ah iki gözüm beyim, beni beraber olup cehennemlere, kaya kovuklarına kadar götürsen memnunen giderim diye boynuna sarılıvereyim. Gerçek söylerim ki erkek olup da bu kadar latif simalı bir adamı Cenab-ı Hak şimdiye kadar yaratmamış olduğu gibi bundan sonra da yaratmaz. Bu simadaki letafet olur olmaz kadında bile bulunamaz. Her neyse gösterdiği tevcihlere ve ettiği teşekkürlere ben dahi hüsnü mukabeleden geri durmayarak dedim ki vaka buraya gelinceye kadar korkmadım desem yalan söylemiş olurum. Ama Dürdane Hanım Efendi'ye ve bilhassa henüz kendisiyle muarefeniz yokken bile şöyle bir mühim ve mühlik zamanda imdadına yetişmek misulli gösterdiğiniz inayeti görünce bende haf ve telaş kalmak şöyle dursun. Bilakis ben dahi en sadık dostlarınızdan birisi oldum. Şu kadar ki bu dostluğumun kimler hakkında vaki olduğunu ve bundan sonra daha dostlarımın yüzünü görüp görmeyeceğimi bilemediğim için teessüf ediyorum. Ne inkar edeyim, eğer genç bey sözüme mukabil Dürdane Hanım'ı bir daha görmemekliğiniz bu esrarın muhafazası için lazımdır. Fakat beni her istediğiniz zaman görebilirsiniz demiş olsaydı sevincimden belki de çıldırırdım. Ben şimdiye kadar kadın kısmının bir erkeğe yalnız bir letafeti simasını görmekle aşık olabileceğine hiç ihtimal vermezken bu ihtimalin pek kuvvetli bir ihtimal olduğunu bu gece anlamıştım. Genç bey söylediğim söze tebessüm ederek cevaben dedi ki insan edeceği dostluğu hiç tanışmaksızın eder ise daha safiyane ve sadıkane bir dostluk etmiş olur. Dürdane Hanım ile benim hakkımda gösterdiğiniz dostluğa azim teşekkürler ederiz. Fakat dostlarınızın kim olduklarını anlamayı hiç merak etmezseniz bu meraksızlığınızdan dolayı daha ziyade minnettarınız oluruz. O gece genç bey Dürdane Hanım'ın yanında ta sabaha kadar oturdu. Kendisinin kim olduğunu merak eden yalnız ben değildim. Bu merak benden ziyade Dürdane Hanım'da vardı. Kendi hakkında böyle anasından babasından bile ümit ve intizar etmediği bir hizmette bulunan zatın kim olduğunu anlamak için Zavallı kızcağız ne kadar yalvardı yakardı ise de hiçbir faydası görülemedi. Nihayet Dürdane Hanım, "Siz mutlaka Mergup Bey tarafından geliyorsunuz. Mutlaka Mergup Bey'in dostusunuz." demesiyle genç bey cevaben dedi ki, "Mergup Bey tarafından gelmiyorum. Mergup Bey'in hiç de dostu değilim. Geçen gece siz kendi halinizi yana yakıla, ağlaya sızlaya anlattığınız halde bari birkaç tatlı söz ile olsun size teselliyet vermeye bedel olan, dürüştü ile sizi bir kat daha ağlatan zalimin dostu olmak benim için kabil midir?" Dürdane Hanım, "Siz bu esrara ne suretle vakıfsınız?" diye bu merakının hallini pek rica eyledi ise de beyefendi, "Bu esrara ne surette vakıf olduğumu anlamak ne lazım? Vakıf olmuş bulunmaklığım kafidir." diye sözün o cihetini kesip evvelce başladığı sözde devamla dedi ki, "Mergup Bey hakkında benden dostluk değil düşmanlık ümit ederseniz daha doğru olur. Şu kadar ki o gaddara layık olduğu cezayı vermek için yine sizin rey ve rızanız lazımdır. Ben ona değil size dostluk olarak buraya geldim." Bu söz Dürdane Hanım'ı epeyce düşündürdü. O mergup denilen zat, her kim ise ondan intikam sevdasında olsaydı, mutlaka halinden tavrından anlaşılmak lazım gelirdi. Halbuki bilakis hal ve tavrı Mergup Bey denilen adam hakkında pek büyük bir muhabbeti olduğunu anlattırdı. Lakin buna dair delikanlıya hiçbir söz söylemedi. Bilmukabele söylediği söz şuydu: "Bu surette muameleyi dostane gösterişiniz bana olan muhabbetinizden midir? Fakat onu da ümit edemem. Eğer bana muhabbetiniz olsaydı, elbette şimdiye kadar gerek kendinizi ve gerek muhabbetiniz her nasıl bir surette olursa olsun bana gösterirdiniz." Delikanlı, kızın bu lakırdısı üzerine tebessüm ederek, "Bir kadın bir erkeği sevdiği zaman diğer bir erkek o kadına arz-ı muhabbet eylerse memnuniyetini kazanabilmek pek bait olup bilakis gazabına duçar olması muhakkaktır. Zira sevdiği erkeğe karşı kadını alçakçasına bir hıyanete davet etmiş demek olur. Binaenaleyh şu anda değil bundan sonra dahi sizi sevdiğimden ve sevmediğimden asla bahsetmeyeceğim. Hatta sizi temin ederim ki şu loğusalık halini geçip de afiyeti tammeye kesbeyledikten sonra bir daha benim yüzümü hiç görmeyeceksiniz." Genç beyin lakırdısından benim ne kadar memnun olduğumu anlarsınız ya. Sanki gönlüm 40 yıldan beri bu çocuğun hissiyatı sevdası ile dop doluymuş da eğer Dürdane Hanım'a beyan ve itirafı muhabbet etse meyus olacakmışım gibi bir şeyler hissettim. Ama insaf olsun, kadını onun tanıdığı gibi tanıyan bir erkek sevilmez mi? Bilfarz Dürdane Hanım'ı seviyorsa bile sevdiği bir kadını kendi sevdiğine karşı hiyanete davet etmiş ve binaenaleyh hain ve alçak kadınlardan birisi olmak üzere görmüş olmamak için beyan ve itirafı muhabbetten dahi içtinap eylemek derecesindeki nezaket ve büyüklük her erkekte görülür mü? Ah genç bey, hakikaten yüreğimde büyük bir yer tuttun. Fakat çe faide. O gece sabaha kadar devam eden sözler hep Dürdane Hanım tarafından bir fikri cüzcu ile edilen istizahata mukabil genç bey tarafından dahi sıdk vefaya dair cevaplardan ibaret olup bu sözler benim hissiyatı kalbiyemi artırdıkça artırdığı da hesaptan hariç tutulmamalıdır. Sabah açılmaya başlayarak beyefendi dahi gitmeye davrandıkta benim birkaç gün daha orada kalarak lohusayı her tehlikeden azade bir hale getirinceye kadar yanından ayrılmamaklığımı ve herhalde bu ahvali acibeyi merak ederek nerede bulunduğumu anlamaya kıyam etmemekliğimi bit tembih çıktı gitti. Artık bu misüllü tembihatının kuvvetini teyit için tehditlere filanlara hiç hacet yoktu. Kendi üzerine içim titrediği ve artık kendisi gönlümün mahbubu olmuş bulunduğu halde hiç onun rey ve rızasına muhalif zerre kadar bir halde ve harekette bulunmak benim kârım mıdır? İkinci gün ilk günden daha kolay geçti. Dürdane Hanım yatağı içinde oturmakla beraber validesi ve pederiyle güzel güzel konuşarak hali sıhhatinden bunları tamamıyla ümitvar eylediği gibi o gün sair cariyeler ve hemşireler dahi odaya kabul olunarak hiçbir ihtiraza lüzum gösterilmedi. Şu kadar ki bir dolap içinde akşama kadar mahbusiyet belasına müptela oldum. Akşam oldukta genç bey yine saat 2:30 raddelerinde geldi çattı. İhtimal ki Dürdane Hanım bu ziyarete muntazır değildi. Fakat ben artık şu meselede haline en ziyade ehemmiyet verilmek lazım gelen bir kimse varsa o da ben oldum. genç beyin vüruduna Çarçeşm ile intizar eden bendim. Vürudu vüsülünden dolayı çıldırasıya sevinen dahi ben oldum. Hatta bu geceki halimiz dün gecekinden daha serbestaneydi. Beyefendi bana daha ziyade güler yüz gösterip benimle daha tatlı mülatafalar eylediği gibi ben dahi kendisine daha ziyade yakınlık gösterdim. Ne dersiniz? Eğer Dürdane Hanım genç beyin kendisine göstermiş olduğu dostluktan dolayı biraz ziyadece mundarlık yüzü gösterip de beyefendinin itiraf etmediği muhabbeti kalbiyesine daha ziyade imbisat verecek tavırlarda bulunsaydı adeta kıskanacaktım. Fakat bu gece ona dair hiçbir bahis geçmedi. Hatta beyefendi sabaha kadar oturmayarak gece yarısından sonra gitmeye davrandı. Bu halde benim ertesi gün için artık lohusa yanında vücuduma lüzum kalmadığını ve sair ahvalde 7 günlük hizmeti bizim 3 günde ifa etmiş bitirmiş olacağımızı beyan eylediğimde yarın gece dahi Dürdane Hanım'ın hizmetinde bulunmaklığım lazım geldiğini ve öteki gece beni almak için sureti mahsusata geleceğini beyan ile cümlemize veda ederek çıktı gitti. Beyefendi gittikten sonra ben Dürdane Hanım ile söze girişerek şu Mergup Bey denilen zatın kim olduğuna ve kendisine ne münasebeti bulunduğuna dair mütalaa almaya çalıştım ise de Dürdane Hanım dahi bu misilli şeylerde mütalaa vermemek usulünü sanki genç beyden öğrenmiş gibi gayet ketum davranarak hiçbir sır vermedi. Ertesi sabah Dürdane Hanım hastalığı daha azaltarak adeta yatağından çıkıp köşede oturmaya kadar gayret eyledi. Bereket versin ki bugün ben bir başka odaya kapanmıştım. Zira yalnız validesi değil bir takım misafirler dahi adeta akşama kadar Dürdane Hanım'ın odasından çıkmadıkları cihetle eğer dolapta kalsaydım genç bey hakkındaki hissiyatımdan mütevellit hayalet dahi beni eğlendirmeyerek dolabın içinde yangın var diye nara atacağıma hiç şüphe edilemezdi. Bu akşam beyefendi gelmedi. Ben şayet gelmeyişine Dürdane'nin canı sıkılmış olmalıdır diye ol vadide kızın ağzını aramaya başladım ise de gelmeyişine hiç teessüf etmemekte bulunduğunu görünce hem sevindim hem de müteessip oldum. Sevindim çünkü bu hal beyefendi hakkında benim hissiyatım gibi bir his kendisinde bulunmadığını cidden bana temin eylemişti. Fakat şu delikanlı gibi bir erkeğin muhasarasından hoşlanmak bir kadın için nasıl olup da kabil olabileceğine dahi ziyadesiyle teessüf eyledim. O gecemiz pek fena geçti. Fenalık ise evvela benim neşesizliğimden naşiydi. Zira benim için artık bir kuvve-i müskire var ise o dahi genç beyin peymane-i sohbetinde bulunacağından, beyefendinin orada olmaması beni elde kadehi bomboş bir ehli keyif gibi esnetmekteydi. Esnemek nihayet uyku getirir derler. Bizim dahi uykumuz gelmekle yerimize yattık. Dördüncü gün lohusamız adeta bil külliye yataktan kalkmak mertebesinde gayret gösterip hatta bir de yeni esvap giydiğinden Dürdane Hanım adeta şen ve şatır bir kız olmuştu. O gün çocuğunu görmeye pek heveslendiyse de evvelce genç bey ile lakırdısı edilip kararı verilmemiş olduğundan bu heves hasıl olamadı. Ben ise bugün artık gereği gibi sıkılmaya başladım. Vaka Gülbeyaz Kalfa benim için sıkıldığını görerek türlü türlü sözlerle gönlümü eğlendirmeye çalışır idiyse de sözün doğrusu içimin sıkıntısına asıl sebep 4 gündür burada mahpus kalışım olmayıp belki genç beyi göremediğim ve göremeyeceğim için içim sıkılmaktaydı. Nasılsa o gün dahi akşam oldu. Gece saat 2'den sonra beyefendi gelip beraber bir de ferace yaşmak getirmiş olduğu cihetle ben yaşmaklandım. Dürdane Hanım'la resmi vedayı icra eyledik. İnşallah yine görüşürüz Ebe Hanım temennisine ben dahi inşallah cevabını verdim ise de genç bey işte kabul olunmayacak duaya amin demek bundan ibarettir diye bizi temenniyat-ı vakamızdan dolayı istihza ilerdi. Tamam aşağıya indiğimiz zaman beyefendi benim gözlerimi tekrar bağladı. Kendisine o kadar ısınmış olduğum cihetle artık bu misüllü ihtirazlardan bulunmaya lüzum görmez. Hülyasındayken yine gözümün bağlanması doğrusu ya ziyadesiyle canımı sıkmıştı. Yine bu aralık idi ki elini göğsüme doğru sokarak koynuma bir çıkın koydu. Bunun para olduğunu dahi ağırlığından anladım. Kayığa bindik. Beyefendi al sohbet ağa deyince kayıkçımız yine sohbet ağa olduğunu anladım. 10 dakika kadar gittikten sonra bey bana bir sigara teklif eyledi. Eğer gözlerimi açar ise sigarayı kabul edeceğimi söyledim. Zaten çaktığımız yalı gözden kayboldu. Gözünüzü açsanız da bir beis yoktur diyerek gözlerimi açtı. Gece mehtap dahi vardı. Mehtaba karşı beyin letafet siması bir kat daha artmış bulunduğundan yüzüne bakmaktan hiç doyamazdım. Hatta o kadar mütehassirane bakarmışım ki hissiyat-ı derunumu kendisi dahi anlayarak hem gülümsemeye hem de inadına gözler süzmeye başladı. Böyle gözden göze muaşakamız bir hayli zaman devam eyledi. Ben artık kendime malik olabilecek bir halde bulunamadığımdan besbelli bakışlarımdaki taşkınlığı artırmış olmalıyım ki kendisi erkekliğiyle beraber mahcup olarak ve bahasus arkadaşı olan sohbetten çekinerek gözlerini indirmeye mecbur oldu. Ha, bakınız unuttum. Papazoğlu namındaki o kıranta Rum bu gece yoktu. Genç bey gözlerini indirdi ama benim ondan gözlerimi çevirmekliğim mümkün olur mu? Tek yüzüme baksın diye bir sigara daha istedim. Derhal yapıp elime verdi ve yakmak için kendi sigarasını da uzattı. Hayır efendim, yakınız da öyle veriniz dedim. Şayet ağzımdan, eğer ağzımdan ikrar ederseniz demesin mi? Artık bu türlü yüreğimi zapt edemeyerek bir ah etmişim. Bunun manası hiç ben senin ağzından ikrah edebilir miyim demek olduğunu anlayarak gayet latif bir tebessüm ile yüzüme baktı ve sigarayı yakıp elime verdi. Bu sigarayı içtim demek hatadır, yedim demeliyim. Bu haller bizim foyayı tamamıyla meydana vurdu. Zaten bende ketme ahvale imkan kaldı mı? Bazı sevda rüsvası olmuş insanlara tesadüf ederdim de biçareleri ayıplardım. Meğer ayıplamakta hakkım yokmuş. Allah bu sevda denilen ateşe bir kulunu yakmasın. İnsanda ne hicap kalıyor ne vakar. Gele gele bizim İskelesine geldik. Ben orada beni yalnız salıverecekler hafıyla evime kadar yalnız nasıl giderim dedim. Halbuki yalnız kalsam evime gidebilir idiysem de mahsa güzel beyden birkaç dakika sonra ayrılayım diye evime kadar beraber gelmesini gönlüm arzu eyledi. Bu arzum dahi hasıl oldu. Hatta genç bey sohbet ağayı kayıkta bırakarak beni yalnız olduğu halde evime getirmeye davrandı ki bu halde dünyalar benim oldu. Kendi kendime dedim. Her ne olursa olsun sokakta şuna birkaç lakırdı söylerim. Zaten o dahi bana pek dikkatli baktı. Adeta aşık bakışlarıyla baktı. İhtimal ki bu mülakatımız son mülakat olmaz. İhtimal ki bundan sonra dahi aralıkta bir kere yüzünü gösterir. Vaka iskeleden ayrılır ayrılmaz artık olanca cesareti toplayarak kendisine dedim ki giderken sanki ölüme gidiyor gibi muzdariptim. Şimdi ise ölüme gitmekten ziyade ızdırabım var. Bu sözümü anlayamamış gibi davranarak niçin efendim deyince çünkü bir daha yüzünüzü görmek müyesser olamayacak dedim. Benim yüzümü görebilmeye bu kadar ehemmiyet vermeye sebep ne olabilir demesiyle artık lisanım kendi kendine ah zalim bu sebebi anlamak istemiyor musun? Seni bir kere gören bir daha iştiyakına hasretine tahammül edebilir mi deyiverdim. Genç bey dikkatli dikkatli yüzüme baktı. Ebe hanım gerçekten pek güzelsiniz dedi. Ben kendimde size layık hüsnü cemal bulamıyorum. Sizin cemalinizi perestişe layık buluyorum dedim. Güldü bir hayli sükundan sonra. Dünyada benim için bir kadın sevmek mümkün ve müyesser olsaydı emin olunuz ki sizi severdim dedi. Ben dahi öyleyse sevmekte olduğunuz kadın gerçekten bahtiyardır. Yok eğer Dürdane Hanım seviyorsanız ona da size de acırım dedim. Dürdane'den hiç bahsetmedi fakat sevmekte olduğu bir kadın var yahut yok olduğunu da söylemedi.